Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bugün özel bir misafirimiz var. Pek çoğunuzun yakından tanıdığı eserleriyle, çalışmalarıyla psikiyatri sahasında güzel eserler veren, tasavvufla psikolojiyi birleştirmeye çalışan pek muhterem psikiyatrist Mustafa Merter ağabeyimiz. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Şeref yap olduk.
Hocam öncelikle uzun bir seyahatten geldiniz.
Eyvallah.
Tefekkür yaptınız. Hem de ilginç yerlerde, yani genelde Batılılar Himalaya dağlarına gidiyor. Siz de Alplere çıkarak tefekkür ve tesekkür yaptınız.
Eyvallah.
Hocam neler ortaya çıktı yani bu şeylerde? Bunu merak ettim. Önce oradan başlayayım.
Efendim şimdi bizim hanım İsviçreli. İsviçre'de bir kulübemiz var. Yazları tatile gittiğimiz. Her yaz bir oraya gidiyoruz. Dağlarda yürüyüş yapıyorsunuz. Tabii dağlar, İsviçre'nin dağları, bütün umumiyetle dağlar tefekkür için. Yani insanın, bakın, modern hayatta öyle bir uyaran bombardımanına tabiiz ki, yani büyük şehirde ses kirliliği, reklamlar, işte efendime söyleyeyim trafik vesaire, beynimiz sanki bombardıman oluyor. Bu bombardıman halinde, yani beynin bu istilası halinde derinliğine düşünmek, tefekkür mümkün değil. Halbuki tefekkür biraz ehemmiyetini unuttuğumuz, hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, la ibadete ket tefekkür de buyurulduğu gibi, neredeyse farz bir ibadet.
Hocam Kur'an-ı Kerim'de 200 küsur yerde tefekkür yerde emri geçiyor.
Eyvallah.
Zaten Aliniz buyurduğunuz gibi biraz sufiyede kalmış bu tefekkür, murakabe, rabıta. Bunun dışında diğer yani fıkıh kitaplarımızda bile esamesi okunmuyor neredeyse.
Eyvallah.
Tefekkürle alakalı en ufak bir yani nafiledir diye bile bir chapter bölüm yok maalesef hocam.
Eyvallah. İşte biz ne yapmaya çalışıyoruz? Yani benim tabii psikiyatrist olma hasebiyle, tefekkür psikolojik olarak nedir? Tefekkürün faydası nedir? Tefekkür yapamazsak ne olur? Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gaylule yaptıktan sonra kalktığı zaman inna fi halkis semavati vel ardı vahtilafil leyli ve nehari le ayetin li ulul elbab buyuruyor. Ulul elbab, yani hakikaten lüp sahipleri için işaretler vardır manasına. Ondan sonra devam ediyor. Ellezine yeskurunallaha kıyamen ve kuuden ve ala junubihim ve yetefekkerun fil halkis semavati vel ard.
Rabbena ma halakta haza batila.
Rabbena ma halakta haza batila. Şimdi bu ne demek? Bizim ayetler, biz ayetleri şu şekilde anlıyoruz. Umumiyetle ayet dediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim ayetleri anlaşılıyor. Halbuki Allah'ın ayetleri, ayet-i kerimede vurulduğu gibi senurihim ayatina fi afaki ve fi enfusihim, bize hem afaktan hem çevremizden,
dış alemden
ayetler geliyor bize, hem de nefsimizden geliyor, kalbimizden geliyor, kalp kapısından bize ayetler geliyor. Yani biz bir şekilde bu dünyanın hakikatini, eşyanın bir şekilde mahiyetini anlayabilmemiz için, ki bu bir fıtri bir ihtiyaç, çünkü insanın yaratılıştan bunu anlamaya bir ihtiyacı var, tefekkür etmek mecburiyetindeyiz. Veyahut şöyle de kıyaslayabiliriz. Fikir, düşünce, rasyonel düşünce, beyin dalgalarının sanki bir dalgalanması gibi. Beynimizde böyle dalgalar oluşuyor. Bu beyin dalgaları ancak kalbe indiği zaman, kalpte füyuzat-ı Rabbani, ilhamat-ı Rabbani, varidat, tüluvat gibi bazı vehbi olan, Allah tarafından bize verilen bazı hallerle birleştiği takdirde iki yarım birleşiyor, mana meydana çıkıyor. Yani tefekkürsüz hayat bir şekilde, hatta şunu bile diyebiliriz. Mesela özellikle ben bu son günlerde şey üzerine çalışıyorum, bu sanallık üzerine çalışıyorum ve sanallığın zararını anlamaya çalışıyorum. Bu cep telefonu bağımlılığı vesaire.
Ekran karşısında geçirilen vakitler.
Evet, hı-hı, ekran zamanının tehlikesini anlamaya çalışıyorum. Hep şundan karşılaşıyoruz şey olarak. Bizim bir ayet açlığımız var, işaret manasında. Eğer biz o işaretleri alamazsak, bir şekilde psikolojik bedelini çok ağır ödüyoruz. Mesela Amerika'daki yapılan 2012'den sonraki bir ölçümlerde, istatistik araştırmalarda cep telefonunun harcı alem olduğu 2012 tarihinden ibaret yola çıkarak çok yüksek sayılarda bir depresyon durumuyla karşı karşıyayız. Yani depresyonun çok büyük bir artışını görüyoruz gençlerde özellikle. Halbuki baktığımız zaman Amerikan gençliğine her şeyleri tamam. Yani açlık yok, sefalet yok, savaş yok vesaire. Ama bir şeyler eksik. İşte anladığımız kadarıyla o tefekkür çok çok önemli bir ibadet tarzı. Ve bunu da yapabilmek için arada sırada dağlara,
eyvallah hocam,
tabiata gidip orada biraz derinliğine düşünmek, işte o duyguları, o halleri yaşamak
hocam,
lazım.
Hocam zat haliniz, ben sizin çoğu programınızı izledim YouTube'dan. Yaklaşık bir 10 sene yoga türü bir tefekkürde, hani meditasyon diyelim.
Eyvallah.
Hocam acaba İslam tefekkürüyle bu uzak doğudaki yoga ve Budistlerin yaptığı meditasyon arasındaki fark nedir? Çünkü şöyle söyleyeceğim hocam, bugün büyük açlık var. Maalesef Avrupalılar Türkiye'yi atlayıp hani bir Mevlana'ya, bir Konya'ya uğramadan direkt Tibet dağlarına düşüyorlar. Himalaya düşüp o meditasyon yapıyorlar. Hatta bir kısım ülkemizdeki yeri gelen işte artistler, sanatçılar da çok meraklılar buna. Halbuki alternatif sanki hocam bizde var da bilmiyoruz gibi.
Şimdi olayı şöyle anlamaya gayret ederim. Tefekkür, derinliğine düşünmek, derinliğine düşünme vasıtasıyla, yani kalp, kalbin algılamasıyla kainatı algılamak ihtiyacı kadim bir ihtiyaç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira'ya çıkıyor. Cebel Nur'a gidiyor, evet. Hira mağarasına gidiyor. Bütün kültürlerde baktığımız zaman insanlar bunun ihtiyacını çok yoğun bir şekilde hissetmişler. Tefekkür ihtiyacını hissetmişler ve kendilerine göre bazı tefekkür metotları geliştirmişler. Doğu'da gördüğümüz, yani Budizm'de, işte Hinduizm'de vesaire gördüğümüz tahrif olmuş dinlerin, yani esas ana kitaptan kopmuş de o gelen 124 bin peygamberin söylediklerinin artık tahrif olduğu, bozulduğu, kitapların artık geçerli olmadığı, o dine mensup olanların, işte hiç kimse Buda için peygamberdi veya değildi diyemez.
Olması da mümkün.
Olması ihtimal da mümkündür. Ama bugünkü uygulamadan haliyle hak din halinden çıkmıştır Budizm. İşte bunlar bu metodu kullanarak, tefekkür metodunu kullanarak, yani meditasyon metodunu kullanarak bir manevi gelişim arıyorlar. Yalnız aradaki çok önemli bir fark var. Bu tefekkür esnasında hal yaşıyoruz. Bak bu çok önemli, halleri yaşamak. Yani zihin aktivitesi durduğu zaman, zihindeki o tasavvufi tabirle telvin, dalgalanma hali durduğu zaman biz bazı normalde farkına varmadığımız haller uyanıyor içimizde. Nedir? Mesela muhabbet. Her şeye yönelik bir muhabbet. Nedir? Bir sekine hali. Nedir? Bir sürur hali. Sürur, neşe. Nasıl neşe? Ama birdenbire böyle gönlünü bir şekilde bir sevgi dolduruyor, bir neşe dolduruyor.
Şimdi Yunus Emre diyor ki hocam, dağlarıyla, taşlarıyla çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlarıyla. Yani bütün tabiatla da barışıyor insan sanki.
Tabii.
Kuşla, dağla, ırmakla.
Eyvallah. O merhabet, sevgi, sükunet, neşe halleri, ne bir kere o tadı alıyorsun. Bunlar tefekkür esnasında insanların yaşayabilecekleri haller. Fakat onların yaptıkları uygulamalarla, yani şeylerin yaptıkları, Budistlerin, bizimkilerin arasındaki fark, kendi çabanla, kendi cehdinle bazı şeyleri yapmak, kesbi olarak bir yerlere varmak insanı bir yere kadar getiriyor. Ama esas olan vehbi olarak, yani Rabbimiz bize ihsan eylerse, dediklerini yaparsak, biz bu hallerin çok daha derinini ve ardını da yaşıyoruz. Bir rüya örneği vereyim. Bu çok şeydir, yani çarpıcı bir örnektir. İşte biz bir zamanlar meditasyon yaparken bizim meditasyon grubundan bir Alman, ben ayrıldıktan sonra onlardan, onlar beni tekrardan kendilerine çekmek istediler. Bir Alman arkadaşı gönderdiler Bodrum'a. İşte beni ikna etmek istiyor. Bak tekrardan sen gel. Bak biz sana Türkiye sorumluluğu verelim falan filan. Bir gece bir rüya gördü. Rüyasında bahçede yürürken önüne bir merdiven çıkıyor. Böyle toprağın altına giren bir merdiven çıkıyor. Dehlizin içine giren. Merdivenden aşağı iniyor, dehlizin içine giriyor ve karşısına bir kapı çıkıyor. Demir bir kapı. Kapıyı açmaya çalışıyor, açamıyor. Kapının anahtar deliğinden bakıyor. Süleyman Hocam, bu adam bunu söylediğim zaman sen galiba biliyorsun ya.
Biliyorum hocam, dinledim oraya.
Yani gözlerim yaşardı. Bir ışık gördüm dedi, gözleri yakmayan.
Nur.
Nur gördü. Ya. Ama dedi geçemedim öbür tarafa dedi.
Çünkü zikir ve zikrullah olmayınca hocam kul bir yere kadar gidebiliyor. Ya,
yani
kendi gayretiyle.
Kulluk olmazsa, İslam olmazsa bir yere kadar gelirsin ama ondan öteye geçemezsin.
Hocam fakirin şöyle bir tahmini var. Şimdi modern hayat diyor ki sadece vücudum var. Hiç ruhum falan yok diyor şimdi batılı.
Eyvallah.
Sonra biraz tefekkür yapınca içinde büyük bir hazineyi keşfediyor.
Eyvallah.
Aa bende ruh var herhalde diyor. İlginç bir şey diyor. Hocam buna sufiler şunu diyorlar. İmam Rabbani'de okumuştum. Yani dini bir terbiye olmazsa bu nefsin safasını artırır. Yani psikik güçten artar ama esasında ruh değil de bu nefis tarafı güçlenir.
Evet, evet.
Böyle bir yanılsama olur. Hatta İmam Rabbani şöyle diyor hocam. Eflatun diyor ona İsa Aleyhisselam'ın dini geldi. Dedi ki bize daha güzel bilgiler var. Küçük gördü yani o. Hani o yüzden belki hocam inşallah yakında 26, 27, 28 Ekim'de İslam Psikolojisi konferansımız olacak Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde. Belki inşallah orada da bu konuları biraz daha işleriz. Şu an hocam gelişmekte olan bir İslam Psikolojisi ekolü de var. Siz Allah razı olsun. Uzun senelerdir Benetesi Psikoloji Derneği'nde çok gayret gösterdiniz. Yani insan bir makine değildir. Bir de bunun ruhu vardır. Ruhu göz ardı ederek hiçbir terapi yapılamaz gibi. Şimdi hocam en son durum nedir Türkiye'de? Yani cidden böyle bir Freud'dan, Jung'dan kurtulabildik mi?
Sizin yok, bu... yok. Yani psikologların ve psikiyatların hala çok büyük bir İslami açıdan anlamaya bir dirençleri var. Ben bunu şöyle şu mecazla söylüyorum. Ya diyorum bir buzdolabı aldığınız zaman bile kullanma kılavuzunu okursunuz. Ya insanı okumak içindir, insanı anlamak için. Niye yaratıcıya, niye müracaat etmiyorsunuz? Ya bir kere de şu Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyun. Tasavvufu okuyun.
Belki beğeneceğiniz şeyler çıkar. Yani illa evet, inanmazsanız evet. Bile değil mi hocam?
Maalesef bizde bir batıyı böyle çok körü körüne, mukallit bir şekilde taklit eden bir tarz var. Özellikle belirli yaşın üstünde olanlarda. Onlarda bir direnç var. Ama bu şöyle de bir paradoksu getiriyor Süleyman Hocam. Şimdi 200 senedir biz varız. Biz kimiz? Biz psikiyatlar, psikologlar. Bu ilim var.
Evet.
Milyonlarca sayfa kitap yazıldı. Efendime söyleyeyim. İşte ekoller var, şunlar var, bunlar var. Peki netice ne? İnsan psikolojisi gitgide daha kötüye gidiyor.
İyileşmiyor değil mi hocam?
Ya daha kötüye gidiyor. 1900'lerde... %2 civarında olan depresyon oranları bugün hanımlarda %40'lara çıktı. Bize rağmen çıktı. Ya biz neyi yanlış yapıyoruz? Hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu birinci paradoks. Yani işe yaramayan bir bilim. Ha diyeceksin ki ilaçlar keşfediliyor, beynin nöro anatomisi anlaşılıyor, nörofizyolojisi doğru. Yani biz gittikçe daha fazla anlıyoruz insanın maddi yapısını.
Ama manevi tarafını ihmal edince.
Manevi yapısını bilmiyoruz. Neticede bir hazine düşün içinde su dolu. Bir yeri orayı patlıyor, biz orayı tıkıyoruz. İşte biraz tedavi yapalım, şu tedavi, bu tedavi diye. Başka bir yeri patlıyor. Orayı yamıyoruz ama su gitgide azalıyor. Yani insan, umumi manada insan psikolojisi gitgide daha kötüye gidiyor. Bu birinci paradoks bizim maalesef. Modern psikoloji ve psikiyatrinin cevap vermesi gereken, sorgulaması gereken bir çok önemli bir şey. Bu ilim niye işe yaramıyor? Bak bunu itiraf etmek hakikaten çok büyük bir şey. İkinci paradoks nedir biliyor musun? Çelişki. Bir psikiyatra sorsan, desen ki abi ne olur ben psiyi anlamıyorum. Şu bana psiyi anlat desen. Emin ol. Birkaç tane kendilerine tenzih ederim hocamız dışında. Bu psikolog ve psikiyatların %90'dan kaç küsürü anlatamaz sana.
Yani o kelimenin başındaki psi kelimesi.
Psi nedir bu psi? Ya o psi sen kolog tamam bir şekilde ilim. Ama nedir bu psi nedir desen? Ya psinin ne olduğunu bilmeyen psikiyatri ve psikoloji nasıl bir bilim babam? Nasıl bir trajedidir bu? Netice meydanda. Dolayısıyla bizim artık başka şeyimiz yok. Yani insanlığın hali hazırda bulunduğu durumda başka çıkar yolumuz yok. Bizim ömür kitaba müracaat ederek, bütün komplekslerimizi bir tarafa bırakarak, yok efendim işte bunu ampirik olarak bana kanıtla, bunun deneyi nedir, bunu ispat, sanki Freud'un söylediklerini ispat ettiler.
Hocam Freud'a bazı araştırmacılar diyorlar ki masa başı felsefe yapmış. Hakikaten büyük tarafı felsefedir.
Babam zırva.
Zırvadır evet.
Yani hocam, insanın aslı kötü. Peki şimdi biliyorsun Freud'un temel savlarından bir tanesi, insanın aslı kötü, insanın aslı sapıktır. Tamam abicim, kabul ediyoruz sapıklığı, kanıtla bize.
Yani hiç sapık olan insanlar da var.
Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Eyvallah. Hiçbir kanıtı yok. İşte bu çok ilginçtir. Mesela bir Freudian ekol mesela, bu ilim çevrelerinde, psikiyatlarda, psikologlarda itibar görür. İşte ne bileyim ya, konferanslar falan yapalım. Ama biz de kalka Kur'an-ı Azimüşşan üzerinden insanı anlamaya gayret edersek.
Hocam sanki Freud sizin eserlerinize de geçiyor, bir peygamber gibi kabul edilir. Ana Freud da hatta torunu muydu, kızı mıydı, o da yani işte babam peygamber değil gibi bir şeyler söylüyor.
Şimdi Süleyman Hocam şeyi anlamak lazım. Avrupa tarihinde, Avrupa'daki medeniyet hareketlerini anlamak lazım. Avrupa Hristiyanlığın çöküşünden sonra Avrupa insanı, Batı insanı bir peygamber arayışına girmiştir. Kurtarıcı manasında peygamber. Çünkü son ümitleri gitmiştir. Protestanlıkla son ümit gitmiştir. Hristiyanlığı ıslah etmek istemişlerdir, Katolisizmi, ondan sonra Protestanlıkla. Protestanlık da işe yaramayınca aydınlanma hareketi esasında, yani 1750'lerden sonra Avrupa'da başlayan, insanın güveneceği tek şey aklıdır. O akıldan hareket ederek bir yere varılır diye bir aydınlanma dediğimiz, maalesef bizim Türkiye'de kullandığımız aydın kelimesi de oradan gelir, bir hareket başlamıştır. Ve bu hareket, aydınlanma hareketi, sembollere ihtiyacı vardır, kurtarıcılara ihtiyacı vardır. Bunlar, çünkü insanın bilinç dışında gizli bir kurtarıcı arayışı vardır. Eğer hakikaten güvendikleri din, yani işte Hazreti İsa, işte neyse onların dinindeki, o kurtarıcı görevi ifa etmiyorsa bu başka birisine yakıştırılır. İşte bunlar da izm peygamberleridir.
Komünizm,
Freudianizm, Stalinizm, Leninizm, Maoizm vesaire. Yani Freud'un torunu da, o Dünya Psikoterapi Kongresi'ydi. Bundan 10 sene, 15 sene evvel aşağı yukarı. Benim dedem gizli bir peygamberdi dedi.
Evet.
Açık açık söylüyorlar.
O şekilde
yani.
Kabul ediyorlar.
Öyle kabul etmek istiyorlar.
Yani sorgulanamaz. Her dediği sanki nasmış gibi hocam.
Tabii,
kabul doğru edildi. Tabii. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Psikiyatrist Mustafa Merter ağabeyimiz, Ben Ötesi Psikiyatri Psikoloji efendim Derneği'nin de başkanı. Teşekkür ediyoruz kendisine çok. Bugün kabul ettiler bu davetimizi. Şimdi hocam inşallah bu İslam psikolojisi yavaş yavaş gelişmeye başladı. Zaten bizim Türkiye'de çok büyük gayretler oldu. 900 katlı insanla başladı. Nefis psikolojisi hakikaten çok harika eserler bunlar. İnşallah hocam 26-27-28 Ekim'de de Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam psikolojisi konferansları yapacağız. Orada da hocam inşallah siz bir tebliğ sunacaksınız.
Eyvallah.
Benim de hocam tebliğim olacak. Ben de tasavvufu hep böyle psikolojiyle barıştırmaya çalışıyorum. Şimdi hocam eyvallah, ben şöyle bir şey düşünüyorum. Tasavvuf hocam neredeyse bütün psikoloji terapilerini kapsıyor. Yani nefsin çok kötü olduğunu söyleyenler, işte nefsi emmare var bizde. Mülheme mutmainne, pozitif psikoloji diyor hocam. Pozitif psikoloji daha çok işte insanın artı taraflarını şey yapıyor. Bizde hocam eksi de var, artı da var. Yani en kötü insan geliyor nefsi emmaresiyle ta kamileye kadar yükseliyor. Şimdi hocam bu tasavvufu acaba nasıl psikolojiyle barıştırabiliriz? Veya barıştırmak kelimesi yanlış oldu da nasıl istifadeye sunabiliriz?
Şimdi hocam evvel emirde bizim anlamamız gereken insanın psikolojik yapısının, yani insanın nefs dediğimiz psikenin karşılığı tam nefs değildir. Çünkü psike nefs gibi kapsamlı değildir. Nefs çok daha kapsamlı bir şekilde, çok daha geniş bir şekilde insanı anlatır. Bizim şöyle yaklaşmamız lazım. Bizim bir büyüklerimiz nefsi anlatırken nefs ülkesi derler. Veyahut işte bir çok katlı bir binaya benzetirler nefsi. Yani buna topografik bir nefs telakkisine ihtiyacımız var. Veyahut başka bir deyimle bir ülkenin haritasına ihtiyacımız var. Bu nefs ülkesi nasıl bir yer? Geçen gün İbn Arabi Hazretleri'nin Tedbiratül İlahiyesini okuyorum.
Hocam ben de tam onu okuyorum şu anda.
Ah, tam ama nasıl okuyorum bir bana sor. O çözeceğim diye o diye kelimeleri teker teker sen benden tabii daha iyi bilirsin.
Estağfurullah.
Yani böyle kına sıkına okuyorum. O kadar güzel anlatıyor. Ya nefs ülkesinin hükümdarının evet siyaseti bizim içimizde bir hükümdar var. Bizim içimizde bir hükümdarın vezirleri var. Bizim içimizde bir siyaset var.
Allah hocam buna Allah. Halife diyor. Halife ruhumuzdur diyor.
Eyvallah.
Ve çok
eyvallah.
Dehşet dedin hocam. Vezirler var, akıl var.
Eyvallah, eyvallah. Şimdi bunu okuduğunuz zaman öyle derin bir psikolojiyle karşılaşıyorsunuz ki. Demek ki bizim anlamamız gereken o nefs ülkesinin bir haritasını anlamak, haritasını çizmek. Anlayabildiğimiz kadar tabii. İki, burada hüküm süren kanunları bilmek.
Zıt güçleri belki bilmek.
Burada ne oluyor? Mesela bir örnek vereyim. Lekad halaktan insanı fi ahseni takvim, summe radednahu esfele safilin. İnsanı en güzel kıvamda yarattık. Sonra aşağıların aşağısına indirdik. Bir yerde sabitledik. Nedir o? Nefsi emmare. Nefsi emmare konumu her insanın varoluşunda hayat başladığı konum. Fakat biz nefsi emmare konumunda sabit kalmak için yaratılmamışız. Şimdi bunu bir bina mecaziyle söyleyelim. Çünkü Cenab-ı Pir Hazreti Mevlana der ya senin varlığın 900 kattır diye. Birinci giriş katındayız babacığım. Ne olur orada kalsak? İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki Beled Sure-i Cellesinde. Kebet nedir biliyor musunuz diyor. Lekad
halaknal insane fi kebet.
Lekad halaknal insane fi kebet. Kebet nedir bir şey biliyor musunuz diyor. Kebet bir şeyin bir kabın içine konduğu zaman artık o kaba sığmamasıdır diyor. Bak buradan ne çıkıyor biliyor musun? Ya nefsi emmare konumunda bizim varoluşumuz bize bir varoluş sıkıntısı getiriyor. O katı istediğin kadar tezyin et, süsle, dekorunu değiştir. Aklına gelen her türlü lüksü oraya koy. Belirli bir süre sonra o katta çatlar hale geliyorsun. Bu nedir biliyor musun? Çok mertebeli nefs yapısında tekamül zorunluluğu. Tekamül demek yükselme demek. İlerleme ve yükselme. Yani kanun dedik ya kanun nedir? Kanunlarından bir tanesi biz tekamül etmek yani yükselmek için yani o giriş katında kalmamak için yaratılmışız.
Hocam Abraham Maslow'un çok güzel bir sözü var. Batılılar da bunu bulup çok büyük bundan felsefe üretiyorlar. Diyor ki what you can be, you must be.
Ama şimdi bir dakika, Abraham Maslow bütün Batı felsefesi ve psikolojisi ne bu haritayı biliyor ne evet. de bu kanunları biliyor. Maslow biliyorum dinler neydi onun kitabı Religions, Values and Peak Experiences dinler tecrübeler ve duruk deneyimler adlı kitabında halleri falanlardır. Ama Maslow'a sen sor bütün Batı psikolojisine sor meratibi nefsani nedir de bilmez. Yani ama bilmediğini de şöyle ifade ediyorlar. Diyorlar ki biz insanın beline kadar anladık. Belinden yukarısını anlamadık diyorlar.
Yani sadece cinsellik tarafını biraz.
Beline anlamadık diyorlar. Dolayısıyla bu söylediğimiz çok mertebeli nefs yapısı ve bu yapının dinamiği ve topografisi devrim yaratacak mahiyette bütün dünya için. Sadece bizim Müslümanların insanı anlamamız açısından.
Hocam zaten ayet-i kerime peygamberimiz için rahmetelil alemin diyor.
Evet.
Rahmetelil
evet.
Müslümin demiyor ki.
Evet.
Sadece Müslümanlara rahmet değil. Yani evet. Biz hocam bizi psikolojinin sırlarına katan bu kaynaklarımızdan kitaptan, sünnetten çıkarabilsek bütün insanlığa hocam çare olacak
evet.
formüller var.
Kurtulmak istiyorlar. Onlar da kurtulmak
öyle
istiyorlar.
Öyle hocam. Onlar tabii, da sıkışmış durumda. Kebette yani hepsi şimdi. Tabii,
hepsi kebette.
Şimdi tabii. Hocam düşünün Avrupa'ya. Yani her türlü imkanları var. Yazlığı, kışlığı efendim turizm yapıyorlar. Bütün dünya geziyor ama dediğiniz gibi en fazla intiharlar, efendim en fazla işte bu tür psikiyatrist hastalıklar herhalde Batı ülkelerinde hocam daha fazla.
Yani müreffeh ülkelerde intihar oranları tabii çok yüksek.
Hocam
yani,
yıllar önce İsveç'ten bir profesörle bir yerde bir toplantı yaptık. Hı. Çok güzel bir toplantı oldu. Tanıştık, muhabbetler ettik. Seneye başka bir şehirde toplantı olacak. Dedim seneye inşallah gelirsiniz yine görüşürüz. Gayet soğukkanlıkla intihar etmesem gelirim dedi. Dedim kardeşim yani yardımcı olalım. Yani maddi sıkıntın mı var? Hasta mısın? Nedir derdin? Yok yok dedi. Bizim dedi ülkemiz dedi gaz zengini. Evlerimiz büyük. Çok güzel ısınır. Ama dedi uzun kış geceleri. Can sıkıntısı. Biz dedi bakarız. Arkadaş yok. Eş yok. Dost yok. Çoluk çocuk yok. İntihar ederiz. Gayet normal dedi.
Evet.
Ben şok oldum.
Evet.
Demek ki dediğiniz gibi yani sırf bedeni beslemekle bir şey olmuyor. O ruh aç kalırsa. O yüzden hocam belki tasavvuf bugün biraz daha diyorum. Bu şekilde gündeme getirsek. Tabii ki hocam tasavvuf yani insanı mutlu etmek için değil esas. Allah'a kul olmak içindir ama hocam tasavvufun da bugünkü insanlara verebileceği çok güzel Mevlana'dan, İbn Arabi'den, Gazali'den özellikle de bu nefsin yapısıyla alakalı hocam çok güzel bilgiler var diye düşünüyorum sanki.
Yok güzel bilgiler var değil, kaynak orası.
Ya.
Ana kaynak orası. Bak emin ol bunca senedir ben bu işlerin içindeyim. Bir şeyler bildiğimi zannediyordum. Jung'u okudum, Freud'u okudum, işte üç lisan bilirim vesaire. Tasavvufla temas edene kadar, tasavvufla temas ettikten sonra bildiklerimin hepsinin sıfır olduğunu anladım. Sıfır, ne varsa orada var. Bir de ilginç bir yönü daha var Süleyman Hocam. Şimdi peki tasavvuf bu kadar biliyor da niye psikoloji yapmıyor? Ya tasavvuf ilmi haldir, ilmi kal değildir. Yani tasavvuf eğitim sisteminde, yani seyri sülük dediğimiz o manevi tekamül eğitim sistemi, biraz şaka olsun diye bunu İngilizcesini söyle diyorum. Higher Human Development Academy diyor.
Oo hocam böyle deyince
abi oluyor. Abi tarikat desen de şey yapacak.
Seyrisülük desen.
Seyrisülük desen olmayacak yani. Ama Yüksek İnsani Tekamül Akademisi. Bunu bir kere böyle anlamamız lazım. Oradaki verilen sistematik eğitimde, eğitim de yalnız irşat.
İrşat.
Sirk maymunları eğitilir. İnsan irşat edilir. İrşat ne demek? Doğruyu buldurmak demek. O sistemin içinde söz yok, yorum yok, hallerini yapacak. Ama öyle bir psikoloji derin bilgisi var ki, hepsi bizi cebinden çıkartır. Mürşidan Hazeratı'nın. O kadar derin biliyorlar işi ama konuşmuyorlar. Şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? Oradan beslenerek kabımızı aldığınca yavaş yavaş bir psikoloji ekolü oluşturmaya çalışıyoruz. Hocam, ama kaynak orası.
Hocam şimdi zaten ayet-i kerime diyor ki size bu konuda az bilgi verildi diyor
evet.
Hocam. Ama ben fakir şöyle bir hocam fikri var. O az bilginin çoğu Müslümanlarda, Müslümanlar arasında da o bilginin çoğu Sufilerde. Çünkü hem Kur'an ve sünneti okuyorlar hem de hocam yaklaşık 1200 senedir tasavvufu Hicri 2. asıra indirirsek tefekkürle hocam o bilgi birikimi var.
Tabii,
marifetname okuyorsunuz, insanla alakalı, nefisle alakalı çok değişik teoriler var. Gazali okuyorsunuz hocam çok ciddi bir nefis topokrasi var dediğiniz gibi.
Tabii.
Hele hocam tedbir ilahiye fi memleketil insaniye.
Evet.
İnsan memleketinin ilahi yönetimi diyelim.
Evet.
Siyaseti
evet.
Diyelim yani.
Evet.
Şimdi hocam özellikle ben Mesnevi'ye baktığım zaman neredeyse her beyti bir kitap yazacaksınız.
Tabii.
O kadar derin bir psikoloji şeysi var. Şimdi hocam bu İslam psikolojisi yani biraz tabii diyor ki Batılılar psikolojinin dini olmaz.
Kusura bakmayın bir faranjitim var da biraz konuşurken zorluk çekiyorum.
Hocam kusura kalın biz sizi yorduk ama.
Estağfurullah.
Şimdi hocam diyor ki Batılılar yani psikolojinin dini olmaz. Yani bu bir ilimdir falan diyorlar. Böyle bir kandırmacı da var hocam sanki rasyonalizm
ya,
şeyi.
Yani zırva tevil götürmez. Psikolojinin peki dinsiz psikoloji şimdiye kadar ne yaptı diye sor onlara bakalım. Dünyayı bu hale getiren dinsiz psikoloji. İnsan utanır be. 200 senedir varız. 200 senedir insanlık. Bak şöyle bir kıyaslama yap. Somatik tıbbı alalım. Somatik tıp. Yani
fiziki
işte,
tıp yani.
Fiziki tıp yani.
Bedenimizi.
Bedenimizdeki enfeksiyöz hastalıklar falan. Bizim kadar başarısız olsaydı ne olurdu abi?
Çökerdi herhalde. Kimse
çökerdi
gitmezdi hastanelere.
Çökerdi. Yani işte ne bileyim her alanda ilerleme yapılıyor şeyde. Organ nakilleri yapılıyor, antibiyotikler çıkıyor, kanserle ciddi mücadele veriliyor.
Hayat uzadı hocam.
Benim. Hayat uzuyor. Peki
tabii.
Bizim işimiz hep daha kötüye gidiyor. Bu nasıl bilimdir? Ha biz dine müracaat etmeyiz. Biz bizim ampirik sistemimizde, laboratuvar deneyimlerine dayanan sistemimizde biz maneviyat değil. Peki ne yaptınız, ne buldunuz şimdiye kadar? Nasıl, niye engelleyemediniz insanlığın bu gidişatını dediğiniz
İntihar
zaman?
Oranlarını.
Ne diyecekler sana? Onun için zırva tevil götürmez. Artık o bitti. O bitti. Yani onların o bütün o eleştirileri vesaire kendileri de itiraf etmek mecburiyetindeler bunu. Çünkü dürüst bilim adamları ya biz bu işi beceremedik. Biz insanı anlayamadık demek mecburiyetindeler. Ha anlamak istiyorsanız buyurun efendim.
Kapı açık.
Kapı açık.
Şimdi hocam bu batıda işte Frager hem psikiyatrist hem psikolog hem de bir sufi olarak güzel eserleri verdi. Malik Bedri Bey de hocam bazı çalışmalar yapıyor. İşte herhalde Kaliforniya'da Müslüman Psikologlar Derneği'ni kurdular şu anda. İnşallah evet. Sizin de hocam Ben Ötesi Derneğimiz burada. Ben şu anda hocam ne kadar çok çalışıyor bilmiyorum ama.
Yok, bizim dernek biraz atıl durumda.
Evet.
Yani dernek faaliyetinde biz başarılı olamadık diyebilirim. Ama yayın yapıyoruz. Yayın yapıyoruz. İşte fakir haddim olmasa da bütün
hocam.
Bu söylediğimiz eğer Ümmül Kitab'a dayanıyorsa, yani bizim bütün söylenen incelikler Ümmül Kitab'ın içinde varsa, o zaman Ümmül Kitab'ın yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir psikolojik tevil denemesini yapmak lazım. Benim gibi soytarıya kaldı.
Işte. Estağfurullah hocam. Şimdi hocam sizin 900 katlı eser Nefis Psikolojisi hakkında hocam Türkiye'de yani bu sahada en ciddi. Hani böyle ufak ufak makalelerin derlenmesi falan gazete yazıları gibi değil. Gerçekten hocam böyle A'dan Z'ye alıyorsunuz bir insanı. Batı felsefesinin insanla alakalı bu saçma sapan görüşlerinden başlayıp tasavvufun, Mevlana'nın, İbn Arabi'nin o güzelliklerini hocam insanlara çıkarıyorsunuz. İnşallah hocam bunlar ben biliyorum ciddi takipçisi oldu bu eserlerin hocam. Psikatistler arasında, normal kültürlü insanlar arasında da oldu. İnşallah hocam bundan sonra temenni edelim ki hakikaten bu çalışma daha da artsın. Yani psikiyatristlerimiz, psikologlarımız bir araya gelip İslam hocam şeye getirsinler. Dediğiniz gibi yani bir Yahudi, bir bilmem ateist adamın fikirlerini ayet, hadis gibi kabul etmek yerine Peygamber Efendimizin şeyini. Hocam geçenler bir batıdan psikologlar geldiler. Şunu söylediler hocam. Biz dediler İslam'ı uyguluyoruz gayrimüslimlere. Nasıl dedim? Mesela bir adam geliyor öfke kontrolüne alakalı yardım istiyor. Diyor ki psikolog arkadaşımız ya diyor işte çok kızdığın zaman diyor elini yüzünü yıka, ayaklarını yıka, abdesti tarif ediyor yani. Ayaktaysan otur, işte oturuyorsan daha da kızgınlığın devam ediyor, yat diyorlar mesela. Adam bir süre sonra geri geliyor. Ya diyor ben diyor çok beğendim bu terapiyi, bu nereden çıktı? Deyince o zaman adresi gösteriyorlar hocam.
Evet.
Bu diyorlar Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin terapisti deyince çok hocam güzel şeyler, dönüşümler olmuş.
Eyvallah.
Keşke hocam bunu biraz daha böyle yani tabii. Hocam ham maddesi var yani İslam'da, tasavvufta. Belki biraz daha işte hani halka indirmek için belki bir gayret gerekiyor.
Yani hakiki böyle muhakkik, hakikati arayan psikolog ve psikiyatlarla ilahiyatçıların işbirliği yapması lazım.
İnterdisipliner bir çalışma
gibi. Evet, interdisipliner. Yani bir şekilde bizim, benim hafızı kuran arkadaşlarım var. Ya diyorum senin bilgin bende olsa ben neler yazardım ya.
Ya.
Ama öyle düşünmeye alışık değiller Süleyman Hocam.
Psikolojik
ibadet, olarak.
İbadet olarak görüyorlar sadece Kur'an'ı gibi.
Hayır, o tarz düşünmeye. Mesela bir örnek vereyim sana. Mesela diyeceksin ki sen Kur'an-ı Azimüşşan'ın psikolojik tevilini yapıyorsun. Kur'an-ı Azimüşşan'da biliyorsun Belhum Adal geçer. Abi Belhum Adal okuduğun zaman, ayet-i kerimeyi okuduğun zaman onlar hayvandandır daha aşağıdır manasında. Aklına ne gelir?
Daha aptal manasına daha...
Belhum kafa... Adal hayvandan da daha aşağı. Ama ne gelir aklına? Şimdi biraz güleceksin ama... diyorum ki, yahu diyorum dışarıda Belhum adamlar var. Adallar var. Hayvandan daha aşağı olanlar. İşte ne bileyim pazar yerine bomba atanlar.
Evet.
Efendime söyleyeyim her türlü rezaleti yapanlar. Beni ilgilenen, bizi ilgilenen benim Belhum Adalım nedir?
Kendimdeki...
Evet ya... Yani enfüsi manada bütün ayet-i kerimeleri dışarıda olmuş veya tarihsel süreçleri mesela şeyin Kaşani tevilinde Firavun, Haman, Hazreti Musa kıssası anlatılırken Firavun bir şekilde şey olarak anlatılıyor. Hazreti Musa, bebek Hazreti Musa içimizdeki doğacak doğan potansiyel. Firavun nefsi emmare.
Hepimiz de hocam.
Benim Firavunum ne? Haman ne? Pragmatik akıl. Aklı meyaş.
Hepsinin şimdi, karşılığı var.
Bunu bu şekilde düşündüğü baktığın zaman evet. Mesela benim içimde mi iyiliğe beni sevk eden vesaire işte güzel bir potansiyel var. Ama nefse emmare beni engelliyor. Abi şunu hayır yapacağına git şunu yap vesaire diyor. Yani enfüsü açıdan çalıştığımız zaman Kur'an-ı Azimüşşan'ı inanılmaz kapılar açılıyor.
Hocam,
bu bir düşünce tarz değişikliği. Yani sen ben gitsem bir yerde bir ilahiyatçıların yanında desem ki ya arkadaşlar Belhum adallarınız ne yapıyor?
Hiç kimse hocam üstüne almaz herhalde.
Kim üstüne alır? Hep
başkasını ama. Gösteriyoruz.
Evet.
Halbuki hocam sizin çok güzel örnekleriniz var eserlerinizde. İşte diyorsunuz futbol maçına gittiğim zaman diyorsunuz hocam siz. Ben futbolu değil insanları seyrederim. Yani gayet sakin, kravatlı, iş yerinde düzgün bir adam. Orada kendinden geçer.
Ama babam bir kere yap onu hayatında. Bir kere yap. Git bir futbol maçına, çaktırmadan etrafı izle.
Eyvallah hocam.
Ama alay etmek, insanları yok, küçük düşürmek için,
görmek için
ibret
yani.
Diye. İbret, ne hale geliyoruz, ne hallere geliyoruz. Saçma sapan bir şeyden. Bir şu kadarcık meşin top, 11 kişi peşinde koşuyor. Ya. Yani ne hallere geliyoruz.
Hocam ben onu çok yakından yaşadım. 99 senesinde İngiltere'de doktora yaparken, hatırlarsanız Türkiye'de bir maç olmuştu İngilizlerin ve iki tane İngiliz öldürüldü İstanbul'da.
Öyle bir şeyler, evet.
Vallahi galiba, hocam ha. Orada kabus yaşadık biz. Her gün ölüm tehlikesi atlattık.
Of of of.
Yani tam İngilizlerin böyle, hem de beyaz işçi sınıf, yani hafif ırkçı olan İngilizler of, arasındaydık. Of, of. Şimdi hocam hatta onların pek çok Türk işlerini yaktılar onlar.
Of, of.
Tam hocam cehalet ne kadar kötü bir şey ki siz ya. Burada yani bir İngiliz'e bir tokat atıyorsunuz belki ama onun hocam İngiltere'deki yansımalarını onlar da bilseler o işi yapmazlardı kesinlikle. Hocam dediğiniz gibi insanın arası içinde belhum adaylar var. Ama biz onları görmüyoruz. Başkalarının belhum adaylarını. Belki hocam tasavvufun en büyük farklılığı burada. Yani tasavvuf önce aynayı işte merteği kendimize...
Sen bırak başkasını, kendine bak. Başkasında gördüğün kusurlar senin kusurlarındır diyor Cenab-ı Hazreti Mevlana.
Çünkü hocam o kusur sizde olmazsa onu fark edemezsiniz.
Tabii.
Mesela şöyle diyorum hocam, kibirli bir insan çok kolay fark eder.
Tabii.
Pinti bir insan pintiyi çok fark eder.
O fark etme nedir biliyor musun? İçindekini oraya yansıtıyorsun. Yansıtma mekanizması psikolojide. Yani içimdekinin ben farkındayım. Ondan çok rahatsızım. Ama itiraf edemiyorum. Kendime de itiraf edemiyorum. Kabul edemiyorum. Ama dışarıda birisini gördüğüm zaman işte bu o diye onur üzerine onu yansıtarak rahatlıyorum. Yani bir manada sanki onu işte bir şekilde...
Başkasını döverek kendinizi temize...
Fikir okları der gene Cenab-ı Pir. Onu okluyorum. Fikir oklarıyla ben onu... Bak çok ilginç bu. Fikir okları. Nazar.
Evet.
Yani metakomünikatif ilişkide, yani sözsüz ilişkide birbirimize ne zararlar veriyor? İnsanlar birbirlerine bakışları, rekabet vesaire, yani bildiğimiz
o zaman
zaaflar.
Hocam şu da hakikaten, yani tasavvufta biliyorsunuz hocam hiç kimseye zarar vermemek. Hatta hocam yani fiziken değil bu. Duygusal olarak zarar vermek de bir kul hakkına giriyor. Bir insana bakışıyla tahkir etmek.
Tabii, sözüyle
insanı küçük görmek. O yüzden hocam Mevlana Hazreti İnsan diyor.
Tabii.
Tasavvufta insan Hazreti İnsan deniliyor yani.
Yani incelme. Dört ilişki alanında incelmedir tasavvuf. Dört ilişki nedir? İnsan-insan ilişkisi. Bir. İkinci ilişki insan kendi kendisi ilişkisi. Üç. İnsan eşya ilişkisi. Eşyayı umumi manada anla.
Evet.
Yani evrendeki bütün her şey manasında anla. Dört. Rabbimizle olan ilişkide incelmek. Bak, İslam inceltilmiş insanlıktır. Tasavvuf inceltilmiş İslam'dır. Bu tatbikata girdiği ve bunda nedir, bunun özü nedir, aslı nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı seniyeleridir. Sünneti seniyeleridir. İncelikleridir. Ayağını yere vurmadan yürüyor.
Geri incitmiyor.
Evet. Niye? Hangi ayeti kerime? Tusebbihu lehus semavati sebbi vel ardı ve men fihine. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Velakin la tefkahune tesbihahum innehu kâne. Halimen gafura. Ya onlar tesbih ediyorlar diyor. Bak şuura bak. Nasıl bir incelik. Buradan ne çıkıyor biliyor musun? Abi çevre kirliliği, tüketim toplumunun şeyi çıkıyor buradan. Ben nasıl tüketirim bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra? Nasıl bir çöpü atarım? Çöplüğe gitsek, çöplükte dinlesek iniltisini dinleyeceğiz çöplerin.
Zikir değil orada hocam, başka bir şey çıkacak.
Evet, çıkacak. Onların iniltisini dinleyeceğiz. Yani inanılmaz kapılar açıyor. Kur'an-ı Azimüşşan'ı biraz psikolojik açıdan anlamaya gayret edildiği zaman muhteşem kapılar açılıyor.
Hocam şimdi biz siz inşallah bu tevhili çalışmanızı böyle sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah.
Ah babam. Yaş oldu 71. Kimseye söylemek duymasınlar.
Hocam Allah sana uzun ömür versin.
Geldik yarısına. Bayağı bir kapsamlı bir çalışma olacak. Yarısına geldik. Kaç senede geldik? İşte 5 senede falan geldik. Yani artık bilmiyorum. Sen bitirirsin be babam.
İnşallah hocam.
Allah'ın askeri çok, sen bitirirsin.
Hep yanınızdayız inşallah. Şimdi hocam son olarak dinleyicilerimize bu konularda hangi kitaplar istiyorsun? Eserleriniz hocam biliyor zaten. Mustafa Mertel bu konuda bir marka oldu elhamdülillah.
Evet.
Eserleriyle. Bir de hocam klasik kalemlerden yani işte neler tavsiye edersiniz mesela eski
kalemler? Tasavvuf ve psikoloji konusunda mı?
Evet hocam.
Ragıp Baba'nın, Ragıp Frager'in bütün kitaplarını tercüme ederim. Onun dışında Sufi psikolojisi üzerine, yani tasavvuf ve psikoloji üzerine Vaughan Lee diye Vaughan Lee'nin bir kitabı vardır.
Nakşi bir şeysi var mı?
Nakşilikle evet. vardır. Evet. Onun biraz ilişkisi. Orada biraz rüya çalışmaları anlatılır. Okunacak bir kitaptır. Rüya konusunda değerli bir kitaptır. Benim bildiğim Mikaela Özelsel'in Mihriban Özelsel'in 40 evet. gün kitabı benim rahmetli olduğu arkadaşımdı.
Ben de hocam tanıştım kendisiyle, çok eyvallah, güzel bir insandı. Eyvallah. O Halvet'i, Halvet'te 40 gün, gün mü hocam?
Halvet'te 40 gün evet.
Evet o eser o kitap. Çok güzel. Hocam klasik kanatlarda yani Mesnevi mesela falan.
Şimdi Mesnevi'nin tasavvufla, psikolojiyle ilgilenenlerin Mesnevi'nin başucu kitabı olması lazım. Bir kere Kur'an-ı Azimüşşan zaten yani, orada söyleyecek bir şey. Her gün,
hadisler, her peygamberimizin
gün,
hayatı
her
öyle.
Gün meallerden, ciddi meallerden okumak lazım. Ama Mesnevi Şerif başucu kitabı olması lazım. Şefik Can Hocam'ın Mesnevi'sinden istifade edebilirler.
Çok güzel.
Daha derinine gitmek isteyenler Tahirül Mevlevi Hazretleri'nin Mesnevi Şerifinden.
Avni Konuk Şerhi biraz Osmanlıca.
Ondan sonra Avni Konuk Şerhi. Evet. Avni Konuk Şerhi tabii İbn Arabi'yle de kıyasladığı için.
Çok harika bir
muhteşem,
şey.
Muhteşem. Ama gözlerini korkutmayalım.
Eyvallah. Bu kadar kessin hocam.
Yani Şefik Can Hocam'ın Mesnevi Şerifi hakikaten muhteşemdir. Yani orada adım adım okuyarak not alsınlar, tefekkür etsin, hızlı okumasınlar.
Ağır ağır, hazmederek.
Ağır ağır, sindire sindire. Çünkü her kelime bir hazine orada. Adım adım, yavaş yavaş yavaş içlerine böyle sindirsinler.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim. Hem de böyle
ederim.
Rahatsızlığınız da vardı. Bu
vallahi,
halde geldiniz.
Konuşamıyorum çünkü biraz bu malum.
Olsun hocam. Arife tarif gerekmez. Çok teşekkür
ama
ediyoruz.
Sen beni canlandırdın yani.
İnşallah. Ama hocam bir söz de alalım sizden İstanbul'a gelince. İnşallah. Zaman zaman misafir edelim sizleri.
İnşallah. İnşallah.
Muhterem dinleyicilerimiz, Mustafa Merter hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir program oldu. Bir sonraki Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında buluşuncaya kadar hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşça kalın.